Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 16.
Ronski neşeyle baronesin küçük elini sıkarken elbette diye gülümsedi. Hem de nasıl, eski dostuz biz. Evinize döndünüz, o halde ben gidiyorum dedi barones. Evet evet hemen gidiyorum, sizi rahatsız ederim belki. Burada evinizdesiniz barones dedi Ronski. Merhaba Kamerovski diye ekledi, adamın elini soğuk bir tavırla sıktı. Sizler hiçbir zaman böyle kibar sözler söylemiyorsunuz dedi barones Petritski. Nedenmiş o, yemekten sonra istemediğin kadar söylerim. Evet ama yemekten sonra değeri kalmaz. Peki neyse ben kahve pişireceğim. Siz de yıkanın dedi barones oturup yeni kahvenin küçük musluğunu açarken. Pierre bana kahve verin dedi. Pierre diye seslendi Petruski. Onunla ilişkilerini saklamadan soyadıyla çağırıyordu. Biraz daha ekleyeyim. Taşıracaksınız. Taşırmam. Peki karınız nerede dedi birden barones Ronski'nin arkadaşıyla konuşmasını keserek. Burada sizi evlendirdik. Karınızı getirdiniz mi? Hayır barones, derbeder doğdum, derbeder öleceğim. Daha iyi, daha iyi. Bana elinizi verin. Baroness Ronski'yi bırakmadan içine şakalar da katarak ona son tasarılarını anlatmaya başladı. Ondan öğüt istedi. Boşanmaya yanaşmıyor hiç. Peki ne yapayım? O dediği kocasıydı. Dava açacağım. Bana ne önerirsiniz? Kamerovski kahveye bakın taşıyor. İşim var görüyorsunuz. Servetimi almak için bir dava açacağım. Bu budalalığı anlıyor musunuz? Güya onu aldatıyormuşum dedi küçümseyerek. Benim mallarımın üstüne oturmak istiyor. Ronski genç kadının bu neşeli gevezeliklerini zevkle dinliyordu. Onunla aynı düşünceleri paylaşıyor, yarı şaka yarı ciddi öğütler veriyor, kısacası bu tür kadınlarla nasıl konuşursa öyle konuşuyordu. Petersburg'daki sosyete dünyasında insanlar birbirlerinden tümüyle farklı iki sınıfa ayrılırlardı. Alt sınıfı sıradan, budala ve erkeklerin karılarına sadık olmaları, genç kızların günahsız, kadınların namuslu, erkeklerin ciddi, düzenli ve yürekli olmaları gerektiğine, insanın çocuklarını yetiştirmeleri, geçimlerini sağlamaları, borçlarını ve bu tür öteki saçmalıkları ödemeleri gerektiğine inanan, özellikle gülünç insanlardan oluşuyordu. Modası geçmiş, kafa ütüleyen tiplerdi bunlar. Öteki sınıfsa Ronski ve dostlarının bulunduğu sınıftı. Buraya katılmak için kibar, eli açık, yürekli, neşeli olmak, yüzü kızarmadan kendini tutkuya kaptırmak ve başka şeylerle alay etmek yeterliydi. İlk zamanlar Moskova'da yaşadığı ortamın etkisinde olan Ronski kendini rahatsız hissetti. Ama çok geçmeden toparlandı ve eski terlikleri giyermiş gibi neşe ve sevgi dolu olarak eski çevresine döndü. Kahve pişmiyordu. Ansızın değerli halının üzerine taşarak baronesin giysisini lekeledi. Ama bu yalnızca gülmek ve gürültü çıkarmak için bir bahane yaratmıştı. Kimse yakınmıyordu durumundan. Şimdilik hoşça kalın, yoksa hiçbir zaman giyinemeyeceksiniz ve ben de vicdanımda seçkin bir adamı en büyük cinayeti, yıkanmama cinayetini işletmenin ağırlığını taşıyacağım. Demek bıçağı onun gırtlağına dayamama öğütlüyorsunuz bana, hı? Kesinlikle elinizle dudaklarının yakında olsun. O bu eli öpecek, böylece de her şey çok güzel bitecek dedi Ronski. O halde bu akşam Fransız tiyatrosunda buluşmak üzere. Baroness giysisini hışırdatarak gitti. Kamerovski de kalktı. Ronski genç subayın çıkmasını beklemeden elini sıkıp banyoya geçti. O yakınırken Petritski ona kısaca durumunu ve şu son haftalardaki değişiklikleri anlattı. Parası kalmamıştı. Savurgan adamın babası artık para vermek istemediğini, borçlarını ödeyemeyeceğini söylemişti. Bir terzi Petritski'yi tutuklamak istiyordu. Başka biri de böyle yapacağını söyleyerek ona gözdağı veriyordu. Albay eğer Teğmen rezalete son vermezse onu istifaya zorlayacağını söylemişti. Baroness onu şaşırtıyor, düşünmeden para vermek istiyordu onu. Ayrıca bir kadın da vardı. Bir güzellik, ciddi doğulu güzelliği. Anlarsın ya, Rebecca tutsağı cinsinden. Son olarak da Petruski, Berkaşev'le kavga etmişti. Ona tanıklarını yollamak istiyordu ama belki de iyi bir sonuç çıkmazdı bundan. Kısacası her şey çok iyi, çok neşeli gidiyordu. Petruski, arkadaşının bu konuda daha fazla soru sormasına zaman tanımadan bütün ilginç yeni olayları anlatmaya başladı. Bu dedikodular ve 3 yıldır oturduğu ve çok iyi tanıdığı bu daire Ronski'yi büyülüyordu. Ronski yavaş yavaş kendini Petersburg'un sıradan ve tasasız yaşamına kaptırmış hissediyordu. Kalın kırmızı boynunu su akıtan musluk koluna indirirken olamaz diye bağırdı. Olamaz. Laura Fertinov'dan ayrılıp Mile'ye mi yapıştı? Demek Fertinov yine öyle aptal ve kendinden memnun ha. Peki ya Busulukov nasıl? Busulukov mu? O da başka alem diye bağırdı Petruski. Balolara tutkun, saraydakilerin birini bile kaçırmıyor. Son olarak yeni miğferiyle büyük bir baloya gitti. Yeni miğferleri gördün mü? Çok güzel, çok hafif. Usulukov ayakta duruyordu. Yo ama dinlesene. Dinliyorum ya dedi Ronski havluyla kurulanırken. Bir Grand Duchess o sırada bilmem ne elçisiyle geçiyormuş. Aksilik ya yeni miğferlerden söz ediyorlarmış. Ona bakıyormuş. Bizimki de dimdik duruyormuş. O zaman Grand Duchess incelemek üzere miğferini ona vermesini rica etmiş. Bizimki kımıldamamış. Ne demektir bu? Ona işaret etmişler. Başını sallamış, kaşlarını çatmış. Versene. Sesini çıkarmamış bizimkisi. Düşünebiliyor musun? O zaman öteki adı neydi? Onun miğferini almak istemiş. Çekip almış. Grand Duchess'e vermiş. Ya yeni modelmiş demiş Grand Duchess. Miğferi çevirmiş. Düşünebiliyor musun? İçinden şekerlemeler düşmüş. Uzuvlu kabuğun yiyecekleriymiş bunlar. Ronski kahkaha attı. Aradan epey geçince bile başka şeylerden konuşurken miğfer öyküsünü anımsıyor, içten bir gülüşle gülüyordu. Gülerken sağlam ve düzgün dişleri görünüyordu. Ronski bütün haberleri öğrendikten sonra uşağının yardımıyla üniformasını giydi, göreve başlamaya gitti. Daha sonra da kardeşi Betsy'nin evine uğramak, Bayan Karenina'yı görebilmek umuduyla bir dizi ziyaret yapmak niyetindeydi. Petersburg'daki alışkanlığına uyarak akşam çıktı, gece evine çok geç döndü. İkinci bölüm 1. Şerbatskiler kış sonunda Kitty'nin sağlığı konusunda bir karara varmak üzere birbirlerine akıl danıştılar. Genç kızın sağlığına ve eski gücüne kavuşması gerekiyordu. Hastaydı. İlk yaz yaklaşırken durumu ciddileşti. Aile doktoru birbiri ardına ona morina balığı yağı, kuvvet şurubu, cehennem taşı veriyordu ancak hiçbir iyileşme görünmüyordu. Şimdi de ilk yazda yabancı ülkelere yolculuk yapmasını öneriyordu. Konsültasyon için ünlü bir doktor çağrıldı. Henüz genç, çok yakışıklı ve ünlü doktor hastasının iyice muayeneden geçirilmesini istedi. Onun düşüncesine göre genç kızların utanması barbarlığın bir kalıntısından başka bir şey değildi ve genç bir doktor için çıplak bir kadını muayene etmekten daha doğal bir şey olamazdı. Bu düşüncesinde de direniyordu. Bu öylesine doğal bir işti ki yaşamın sıradan bir olgusu olarak ve kötülük düşünmeden bu işi her gün yapıyordu. Böyle olunca da barbarlık kalıntısı diye nitelediği bir genç kızın utangaçlığı ona kişisel bir hakaret gibi geliyordu. Karara boyun eğmek gerekti. Çünkü bütün doktorlar aynı okula giderler, aynı kitapları incelerler ve aynı bilgileri öğrenirler. Bazılarının kanısına göre bu ünlü doktor söylenildiği kadar becerikli değildi. Ama yine de bu düşüncelere karşın prensesin evinde ve çevresinde neden onu tek yetenekli biri olarak görüyorlardı. Tüm de Kitty'nin kurtulmasının onun elinde olduğuna inanıyordu. Ünlü doktor, Kitty'yi utanmasına aldırmadan ciddi ve büyük bir özenle muayene ettikten sonra ellerini dikkatle yıkadı, Paris'te konuşmak üzere salona geçti. Prens kaşlarını çatıp hafifçe öksürerek doktora dinliyordu. Çok yaşamış ve hiç hastalanmamış biri olarak tıbba hiç inanmıyordu ve içinden bu komediye kızıyor, utanç duyuyordu. Kitty'nin hastalığının gerçek nedenini bilen yalnız kendisiyle belki de. İşte bence eli boş dönmüş gibi görünen bir avcı diye düşünüyordu. Bu deyimi kızının hastalığının belirtileriyle ilgili gevezeliklerini dalgın dalgın dinlemekte olduğu doktor için kullanıyordu. Bu soylu yaşlı adama karşı duyduğu küçümsemeyi belli etmemeye çalışan doktorsa yalnızca ona açıklamalar yapmaya çalışıyordu. Prens de boşuna zaman yitirdiğini, evdeki tek düşünen insanın anne olduğunu anlıyordu. Anılarını ancak onun yanında açmayı düşünüyordu. O sırada prenses aile doktoruyla salona girdi. Prens bu oyunun kendisine nedenle gülünç geldiğini saklamaya çalışarak uzaklaştı. Prenses üzgün ve kararsızdı. Kitty'ye karşı kendini suçlu hissediyordu. Peki doktor, yazgınız hakkında kararınızı verin. Hiçbir şey saklamayın, umut var mı? Demek istiyor ama dudakları titriyordu. Bu yüzden bu soruyu soramadı. Peki doktor, ne düşünüyorsunuz? Demekle yetindi. Bir dakika prenses, meslektaşımla konuşayım. Daha sonra düşüncemi size sunma onuruna ereceğim. O halde sizi yalnız mı bırakalım? Lütfen. Prenses içini çekerek dışarı çıktı. Doktorlar yalnız kalınca aile doktoru sıkılarak düşüncesini açıklamaya başladı. Tüberküloz başlangıcı tanısı koyuyordu. Ünlü doktor dinliyordu. Konuşmanın ortasında birden altın saatine baktı. Ah dedi ama aile doktoru saygıyla sözünü kesti. Bildiğiniz gibi dedi, tüberküloz başlangıcını tanımak olanaksızdır. Oyuklar belirmeden önce hiçbir şeyden emin olamayız. Ama varsayımlar öne sürebiliriz. Belirtilerimiz var. İştahsızlık, aşırı sinirlenme, benzeri şeyler. Ortaya bir soru çıkıyor. Tüberkülozdan kuşkulanıyorsak iştahı arttırmak için ne yapmamız gerek? Aile doktoru ünlü meslektaşlarının sözünü kesmekte sakınca görmeyip kibarca gülümseyerek ama bilirsiniz her zaman bazı ruhsal nedenler de vardır dedi. Ünlü doktor saatine yeniden bakarak evet elbette dedi. Sonra bağışlayın Yavza Köprüsü'nün onarılıp onarılmadığını biliyor musunuz yoksa yine dolaşmak mı gerekiyor diye sordu. Ah demek onarıldı. Neyse bu durumda 20 dakikada orada olurum. Sorun şu diyordu. İştahı arttırmakla sinirleri sakinleştirmek birbirine bağlıdır. İki yönden birlikte hareket etmek gerekir. Peki ya yurt dışı yolculuğu diye sordu aile doktoru. Yurt dışı yolculukları düşmanım ben. Ayrıca da bir tüberküloz başlangıcı varsa ki bunu bilemiyoruz, yurt dışı yolculuğunun yararı olmaz. Hastaya bir zarar getirmeden iştah açacak çareleri bulmak gerekir. ünlü doktor tasarısını açıkladı. Hastayı bir mevsimliğine soden kaplıcalarına yollamak düşüncesinin hiçbir zarara olmadığı kanısındaydı. Aile doktoru dikkatle, saygıyla dinliyordu. Sonra karşı çıktı. Yurt dışı yolculuğunu, alışkanlıkların değişmesi ve anıları canlandıran koşullardan uzaklaşma açısından öneriyorum. Hem annesinin isteği de bu. Ah neyse öyle olsun, yurt dışına gitsinler. Ama Alman şarlatanlarından kendilerini sakınsınlar. Önerilerime uymak zorundadır. Neyse öyle olsun, yurt dışına gitsin. Yeniden saatine baktı, sonra da oh vakit gelmiş deyip kapıya doğru yürüdü. Ünlü doktor prensese hastayı bir kez daha görmek istediğini, bunu bir yakınlık duygusu söyletiyordu, söyledi. Ne, çocuğumu bir kez daha mı muayene edeceksiniz diye haykırdı korkuyla. Yo hayır prenses, yalnızca birkaç ayrıntı için. Peki o halde. Anne doktoru Kitty'nin salonuna götürdü. Genç kız zayıflamış, kızarmış, gözlerinde utançtan kaynaklanan değişik parıltılarla odanın ortasında ayakta duruyordu. Doktor içeri girince yüzü daha çok kızardı, gözleri yaşlı doldu. Hastalığına ve kendisine gösterilen bu özen ona aptalca ve gülünç geliyordu. Bu tedavilerin ne anlamı vardı? Kırılmış bir vazonun parçalarını birleştirmek istemek kadar çocukça değil miydi bunlar? Onun yüreği kırılmıştı ve onlar da bunu haplarla, tozlarla iyileştirmek istiyorlardı. Ama annesi kendini suçlu hissettiği sürece onu üzmek elinde değildi. Lütfen oturun dedi ünlü doktor. Sonra yine sıkıcı sorular sormaya başladı. Kitty önceleri ona yanıt veriyordu ama birden sabırsızca ayağa kalktı. Dışarı çıkarken özür dilerim doktor ama gerçekten de bütün bunlar sonuç vermez. Üç kezler aynı soruları soruyorsunuz bana dedi. Ünlü doktor hiç alınmadı. Kitty çıkınca hastalıktan kaynaklanan sinirlilik bu dedi prensesi. Hem bitirmiştim zaten. Doktor son derece zeki sandığı prensesin karşısında genç kızın durumunu gözlerine serdi. Sonunda kendisince gerekli görmediği kaplıca sularının nasıl içileceği konusunda bir reçete yazdı. Yurt dışı yolculuğuyla ilgili sorulan soru üzerine doktor sanki sıkıcı bir durum karşısındaymışçasına düşünceye daldı. Sonunda kararını açıkladı. Yurt dışına gidin ama şarlatanlara güvenmeyin. Her durumda bana yazın. Doktor gider gitmez sanki mutlu bir durum varmış gibi prenses daha neşeli hissetti kendini. Kızının yanına gitti. Kitty daha neşeli görünmeye çalışıyordu. Artık çoğu zaman da durumunu gizlemesi gerekiyordu. Gerçekten iyiyim anne ama gitmek isterseniz gidelim dedi yolculukla ilgilendiğini göstermeye çalışarak. Sonra hazırlıkları konuşmaya başladı. 2. Doktorun gidişinden az sonra Dolly geldi. O gün bir konsültasyon yapılacağını biliyordu. Bu yüzden de kızının doğumundan sonraki loğusoluktan yeni çıktığını ve kişisel sıkıntıları olmasına karşın dadıyı bebekle evde bırakmış, Kitty'nin o gün belirlenecek yazgısını öğrenmeye gelmişti. Ne haber dedi salona girerken. Henüz şapkasını çıkarmadım. Hepiniz neşelisiniz. İşler iyi galiba. Ona doktorun dediklerini anlatmaya çalıştılar. Ama uzun uzun ve bilgece konuşan doktorun sözlerini tam olarak yineleyemediler. Tek ve önemli bir karara varılmıştı. Yurt dışına gitmek. Dolly evde olmadan içini çekti. En iyi dostu, kız kardeşi gidecekti. Onun yaşamı ise neşeli değildi. Barıştıktan sonra Stepan Arkadyevich'le olan ilişkileri zorlaşmıştı. Anna'nın yaptığı onarım sağlam değildi ve aile bağı aynı yerden gevşemek üzereydi. Dolly'nin hiç umudu yoktu. Oysa Stepan hiç evde olmuyordu. Hep para sıkıntısı çekiliyordu. Genç kadın yeni bir aldatmadan kuşkulanıyordu. Kıskançlığın verdiği acının korkusuyla bu düşünceyi kafasından atmaya çalışıyordu. İlk acı geçince kıskançlık yenilenmiyordu artık. Kocasının kendisini aldattığını öğrenirse ilk kez gibi acı duymazdı Dolly. Bunu öğrenmek onu yalnızca aile alışkanlıklarından koparırdı. Kocasından ve zayıflığı yüzünden özellikle kendinden nefret ederek onun kendisini aldatmasına izin veriyordu. Ayrıca da kalabalık bir ailenin sıkıntıları onu hep yoruyordu. Bazen bebeğin emzirilme işi iyi gitmiyor, kimi zamansa bir hizmetçi işi bırakıyor ya da çocuklardan biri hastalanıyordu. Peki evde işler nasıl diye soruyordu prenses. Ah anne, bizim de dertlerimiz var. Lila hastalandı, kızıl olmasından korkuyorum. Kitty konusunda haber almak için çıktım evden ama hastalığı kızılsa Tanrı saklasın küçük hastamın başına yerleşir bir yere kımıldamam. Doktorun gittiğinden emin olan prenses de çalışma odasından çıktı. Dolly'yi kucakladı, ona birkaç söz söyleyerek karısına döndü. Neye karar verdiniz, gidiyor musunuz? Ben ne olacağım? Sanırım kalmak zorundasın Alexander dedi prenses. Nasıl isterseniz. Anne neden babam da bizimle gelmeyecekmiş sanki diye önerdi Kitty. Onun için de bizim için de çok neşeli olurdu. Prens kalktı, eliyle Kitty'nin saçlarını okşadı. Kitty başını kaldırdı, ona bakarak gülümsemeye çalıştı. Ailenin en iyi yüreklisi olan babasının az konuşsa bile onu anladığını sanıyordu. Ailenin en küçüğü olduğundan babasının sevgilisiydi. Genç kız babasının ona karşı olan bu sevgisinin onu anlayışlı yaptığını sanıyordu. Bakışları kendisine bakan tatlı bakışlarla karşılaşınca babasının onun içine okuduğunu, orada geçen kötü şeyleri anladığını sanıyordu.
Ayrım sonu.